Ayrım 19.
Meteliğe kurşun atacak kadar fakirdi. Fakat onun paraya pula aldırdığı yoktu. Çünkü gönlü başka yerdeydi. Radyo ilk çıktığı zamanlar, yani yıllar önce, yanlış bir istasyonu çevirmesi sonucu Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrası'nın bir konserine tesadüf etmiş, bu klas musikinin alengiri aklını başından aldığı için alafrangaya heves etmişti. Klarnetleri, kemanları ve dümbelekleriyle alaturkaya saplanıp kalan diğer çingenelerden farklı olarak böylece büyük bir devrim yapıp kemanının akordunu alafrangaya çevirmiş, keriz zanaatına adeta bidat getirmişti. Zaten kendisine klas lakabının takılmasının sebebi de bu hevesiydi. Gel gelelim, o devirlerde bu tür musikinin meraklısı neredeyse yok gibiydi. Bu yüzden klas hıdırın yeni zanaatı ona pek para getirmiyordu. Fakat o yine de çoluğunun çocuğunun boğazından ve rızkından kesip bütün mesaisini alafrangaya hasretmekten geri kalmıyor, radyoda konserleri cezbe ve huşu içinde dinlerken "Zanaat işte bu," diye kendi kendine söyleniyordu. Eve ekmek getirmediği için karısı nihayet evi terk ettiğinde o armoni ve kontrpuan çalışmaktaydı. Son parasını terziye verip kendisine bir frak diktirdikten sonra Çingene mahallesinde alay konusu oldu. Aksi gibi dost bilip bir vakitler bağrına bastığı komşuları bile o evinde keman çaldığı sırada rahatsız oluyor, sokaktan kendisine "Abe çalarsın hep ağlamaklı nameler, müteessir edersin bizi. Şu iki günlük dünyada derde kasvete boğarsın hepimizi. Abe komşuluk bu mudur? Komşu komşuyu rahatsız eder mi hiç?" diye bağırıyorlardı. Komşuları rahatsız olduğu için klas hıdır böylece insanlardan uzak bir yerde kendisine tenekeden bir ev kuruverdi. Çingene camiasına bir kez gücendiği için kimseciklere ilişmiyor, dilenerek geçinip vaktinin çoğunu alafranga musikiye ayırıyordu. Yıllar sonra konuşmaktan da vazgeçti. İşin kötüsü, hiçbir bestekar klas hıdırın yaşadığı olağanüstü çilenin onun ruhunda doğurduğu kuvvetli hislere tercüman olabilecek bir konçerto besteleyecek kadar uzun ve gayreli yaşamadığı için bu zavallıya artık alafranga musiki bile hafif ve naif gelmeye başlamıştı. Bu nedenle bir gün kemanını kutusuna koyup kilitledi ve anahtarı boynuna astıktan sonra musikiye tövbe ederek kendini şaraba, içkiye adadı. Aradan yıllar geçtikten sonra klas hıdırın kapısını elinde kemanla gelen Fezai adında hülyalı bir delikanlı çaldı. Hıdırın kapıyı açıp içeri buyur etmesine rağmen derdini anlatamayan oğlanın dut yemiş bülbül gibi hala sustuğuna bakılırsa zavallının kara sevdalı olduğu anlaşılabilirdi. Çingene üstüne varıp onu konuşturmayı başardığında Fezai baklıyı ağzından çıkardı. Keman çalmayı öğrenme hevesiyle yanıyor ve kendisine ders vermesini rica ediyordu. Oğlan sanki ha ağladı ha ağlayacaktı. Hele Çingene ona kemana yıllar önce tövbe edip içkiye başladığını, bu yüzden ders mers veremeyeceğini söylediğinde zavallının gözünden bir iki damla yaş bile geldi. Bu sevda gözyaşlarını görünce klas hıdır gençliğini hatırladı ve içi cız etti. Boynuna astığı anahtarı çıkarıp yıllar önce kilitlediği kutuyu açtı ve kemanını eline aldı. İlk derse böylece başladılar. Fezai önce notaları öğretti. Ardından kemanın ve yayın nasıl tutulacağını gösterdi. Delikanlı boş la telinde ilk sesi verdiği zaman klas hıdır kulaklarına inanamayarak "Abe bu oş sanadır, akılcağızımı aldın başımdan, beni deli divane eyledin," diye nida etti. Dersler daha sonraki günlerde devam etti. Çalışmaya başlamadan önce Fezai dualar okuyup canı cananının o güzel sesiyle kendisine cevap vermesini, tatlı ve ahenkli sözler söylemesini niyaz eyliyor, ardından tıpkı bir merasimdeymiş gibi kutuyu açıp kemanını alıyor, yayı teller üzerinde gezdirip onunla konuşmaya çalışıyordu. Haliyle önce boş tellerde çabaladı durdu. Bir süre sonra acemiler için en zor teller sayılan sol ve miden uygun sesler geliyordu. Anlaşılan aşkı ona büsbütün kayıtsız değildi. Hal böyle olunca delikanlının yüreğindeki umut ışığı yavaş yavaş büyümeye başladı. Sevgilisine daha da çok bağlanmış gibiydi. Saatlerce çalışıp aşkına kur yapmaktan yorulduğunda omuzluğuna çıkardığı kemanı bir bezle büyük bir itina göstererek siliyor, vidasını gevşettiği yay ile birlikte onu uyuyan bir bebeği beşiğine koyar gibi kutusuna yerleştiriyordu. Dediğine bakılırsa klas hıdır ondan umutluydu. Çingene'nin iltifatları ve teşvikleri delikanlıyı büyük bir heyecan içinde bırakarak sabırsızlandırıyor, sevgilisinin gönlünü fethedeceği günün hayallerini kurmasına sebep oluyordu. Fezai nihayet re majör tonunu adam akıllı öğrenmiş, kemanından ilk nameler duyulmaya başlamıştı. Ne var ki bunların mükemmel olduğu asla söylenemezdi. Aşkı ona sanki yarım ağızla cevap veriyordu. Daha kat etmesi gereken çok yol olduğu belliydi. Aradan haftalar geçtiğinde bütün tonları ve konumları öğrenmişti ama keman ona hala naz yapıyor, bu haliyle de onun bütün aşkını, ilgisini, zamanını ve varlığını kendisine hasretmesini ister görünüyordu. Oysa Fezai ona ruhunu adamıştı. Bazen hakkıyla çalamadığı aşkının yaptığı kaprisin onu üzdüğü, kederden ve yeisten adeta kahrettiği oluyor. İşte bu gibi durumlarda onu teselli etmeyi kendine vazife bilen Klas Hıdır'la kafa kafaya vererek bir rakı açıp dertleşiyorlardı. Aylar geçtikten sonra nihayet Çingene'nin bir planını uygulamaya başladılar. Klas Hıdır Bursa'da hiç tanımadığı için kendisine Sansız Kamil denilen bir bestekarın eserini Fezai'ye verdi. Bununla sevgilisinin gönlüne girip o cennette dört dönmesi ve kaprislerine yine kaprisle karşılık vermesi mümkün görünüyordu. Bu adeta bir ölüm kalım meselesi olduğundan Fezai canla başla çalıştı. Elinde yayla, önce notalara bakıp aşkına günler ve geceler boyu kur yaptı. Büyük gün en sonunda gelmişti. Çingene'nin huzurunda eseri çalarken ruhu sevgilisiyle birleşti ve aşkı ona o tatlı buğulu sesiyle ve fevkalade bir ahenkle karşılık verdi. Bu muhteşem günden sonra Fezai bütün zamanını uğruna adadığı ruhunu nihayet kabul eden sevgilisiyle geçirmeye, onunla meşk edip sefa sürmeye başladı. Kemanla adeta yek vücut olmuştu. Günlerce ve haftalarca o ve aşkı sabahtan akşama kadar şarkılar söylediler, gülüştüler ve ağlaştılar. Doğrusu mutluluklarına diyecek yoktu. Fakat günlerden bir gün Fezai eve geldiğinde kemanını göremedi. Beyninden vurulmuşa dönmüştü. Etrafı aradı, taradı ama sevgilisinden ne bir iz ne de eser bulabildi. Bir fikirle derhal koşup evin bahçesinde rakısını içen babasının yakısına yapıştı ve adamdan hesap sordu. Duyduğu cevap aklını başından almıştı. Zalim baba, alim Ustura Davarus tarafından yapılan kemanı, Davut Hoşturak adında bir musiki şinasa tam 49 altına okuttuğunu söylüyordu. Üstelik müşteri kemanı alır almaz Bursa'yı terk etmişti. Ayrıca babasının görebildiği, sezebildiği kadarıyla bu musiki şinas kendi dalında dillere destan biriydi. Sülale asırlardan bu yana ilk kez bu kadar şöhretli biriyle iş yaptığına göre delikanlının karşı çıktığı alışveriş aslında şeref telakki edilmeliydi. İşte bu felaketten sonra Fezai'nin dünyası yıkıldı. Gönlünü gam ve ıstırap bastı, yemeden içmeden kesildi. Uçup giden bülbülün özlemini çeken gül gibi sararıp soldu, eriyip kurudu. Fakat oğlunun göz göre göre bitip tükendiğini gören baba bir akşam ona bir paket getirdi. Bir hevesle ve umutla paketi açan Fezai bir kemanla karşılaşmıştı. Gel gör ki eline yayı alıp çalmaya başladığında sevgilisinin o tatlı ve buğulu sesini işitemedi. İki keman arasında gerçekten de dağlar kadar fark vardı ve üzerindeki imzaya bakılırsa bu çalgıyı sındırgılı bir marangoz yapmıştı. Kemanı duvara fırlatıp paramparça eden Fezai artık hem kaderin hem de öfkenin pençesine düşmüştü. Ne var ki kendini toparlamak, sevgilisinin peşine düşüp bir fırsatını bularak onu kaçırmak zorundaydı. Derken günün birinde gazetede bir haber okudu. Babasının sözünü ettiği şöhretli kemancı büyük şehirlerden birinde resital verecekti. Reisi Cumhur'un bile hazır bulunduğu bu büyük resitalde kemancı Davut Hoşturak alkışlar arasında sahnedeki yerini aldı. Ustura Davarus tarafından yapılan keman elindeydi. Nihayet alkışlar kesildi ve adam çalmaya başladı. Fakat keman ona sanki direniyormuş gibiydi. Adam zanaatının bütün imkanlarından ne kadar yararlansa da arzu ettiği mükemmelliğe bir türlü ulaşamıyordu. Bunun sebebi de olsa olsa o ve keman arasında bir ruh birliği değil de evlilik akti gibi suni bir bağın bulunmasıydı. Kemandan istediği cevabı alamayan adam huzursuz ve şaşkındı. Belki de bu haleti ruhiye ile dikkati dağıldı ve bakışları salonun en arkasındaki karanlık bölüme kaydı. Burada bir çift düşman göz öfkesiyle kendisine doğru bakıyordu. Aradan bir süre geçtikten sonra gözler artık salonun ortasında bir yerdeydi. Gariptir ki bu sırada kemandan umut dolu ve sevinçli nameler yükselmeye başlamıştı. Üstelik bu sevinç bir kraşando ile zafere doğru yükseliyor gibiydi. Bu sırada kemancı o efkeli gözlerin büyük bir hızla yaklaştığını fark etti. Ama iş işten geçmişti. Salondaki dinleyicilerin arasından koşarak sahneye fırlayan delikanlı adamın elinden kaparak sevgilisini kurtarıverdi. Olan bitene bir anlam veremeyen seyirciler ayağa kalkmış, salonda az önceki namelerin yerini bir uğultu almıştı. Kemancının şaşkın bakışları karşısında sevgili kemanını koynuna sokan fezai vakit geçirmeden koşarak kulise girdi. Daha şimdiden hademelerin hepsi ve birkaç emniyet görevlisi peşine düşmüştü. Kulisten çıkış kapısına doğru yönelen delikanlı burada bile bazı adamların üzerine doğru koştuğunu gördü. Böylece çaresiz merdivenlere koşup yukarıya çıktı. Ama herkes peşindeydi ve bütün çıkışlar tutulmuştu. Bu kovalamaca uzun bir süre devam etti. Nihayet fezai kendini çatıda buldu. Artık hemen hiç kurtuluş umudu kalmamıştı. Çatının kenarına doğru ilerledi. Çok geçmeden ahali aşağıda toplanmış onu seyrediyordu. ''Yaklaşmayın, atarım kendimi!'' diye bağırınca peşinden çatıya çıkıp ona yaklaşmaya çalışan görevliler durdular. Kemanından ayrılmaktansa elbette ölmeyi tercih ederdi. Ama sevgilisiyle son bir kez hasbihal etmek istedi. Çatının hemen yanı başında sevgilisini koynundan çıkardı. Yayı teller üzerinde gezdirirken en içli, en hüzünlü nameleri döktürdü. Hatta aşağıdaki kalabalıkta bazı hassas kişilerin gözlerinin yaşardığı bile oldu. Ayrılma vakti gelmişti. Fezai kemanını öptükten sonra bir bebekmiş gibi onu kiremitlerin üzerine itinayla bıraktı. Her zaman olduğu gibi onu incitmek istememişti. Yerinden doğrulup gözlerini kapadı ve kendini boşluğa bıraktı. Hırsız damdan aşağı böylece göçüp gittikten sonra bir jandarma eri çatıyı araştırıp Ustradavarus'un kemanını bulmak için görevlendirildi. Epeyce arayıp dolaştıktan sonra er, yakından bir yerden gelen bir sesle duraksadı. Sağına soluna bakınıp çevrede kimsecikleri göremeyince serçe parmağıyla kulağını karıştırdı. Ne var ki o ses hala duyuluyordu. Eğer yanlış işitmediyse bir hanım ağlıyor gibiydi. Son derece içli ve hüzünlü olan bu ses insanın içine işliyor, adeta yüreğini oyuyordu. Hatta az önce şaşırıp aval aval bakan ve bu yüzden alt dudağı sarkan jandarma erinin gözü bu ağlamaklı feryatla az buçuk sulanır gibi oldu. Biraz daha araştırdıktan sonra sesin kaynağını bulduğu anda "Aney!" diye nida etti. Bir kemandı bu. Sevgilisinden ayrı düşmüş bir aşık gibi ağlıyordu. Asker kemana dokunduğu anda name kesiliverdi. Hırsız fezaiden geriye işte sadece bu seda baki kaldı. Ölüm hikayesini bitirdikten sonra Cezarde de şunları söyledi. Oyunumuza nasıl başladığımızı hatırlıyorum. Önce birer korku hikayesi anlatmıştık. Ancak korku ruhumuzda pek yer etmediği için daha sonra birer dini konu seçtik. Şimdi ise aşk hikayelerimizi anlatıp bitirmiş bulunuyoruz. Anlamadığım şu, biz buraya nasıl geldik? Bunun üzerine ölüm ihtiyara şöyle cevap verdi. Her insan ancak bilmediği şeyden korkar. Korkusunu yenmek için bilmek ister. Fakat bilmesi için araması gerekir. İşte din de bu arayış değil midir? Bununla birlikte eğer insan bir şeyi arıyorsa onu bulmuş ve ona kavuşmuş da değildir. Kavuşamadığı şeye erişmek için can atar. Bu da aşktır işte. Kısacası yolumuzu şaşırmış değiliz. Korkudan arayışa, arayıştan ise aşka geçtik. Hikayeleri anlatırken elimizde olmadan seçtiğimiz üsluba bakılırsa, daha önce geçtiğimiz yerlerden tekrar geçmiş bulunduğumuz kesin. Çünkü bu üç duyguya da çok aşina görünüyoruz. Ne korku, ne arayış, ne de aşk bizi şaşırtıyor. Bu duygular gönlümüzde çoktan dinmiş fırtınalar gibi. Benim için bu durum fazlasıyla alelade ama senin için fevkalade gözüküyor. Arayış bitince aranan şey artık bir kez bulunduğu için korku da aşk da biter. İhtiyar ise cevabı hemen yapıştırdı. İşte o zaman meşk başlar. Ölüm bozulmuştu çünkü ona göre bir ruhu kasıp kavuran fırtınaların dinmesi duygusuzluk ve kayıtsızlıkla sonuçlanırdı. Bu yetmiyormuş gibi ihtiyar sözlerine bir de şunu ekledi. Zaten cennet de budur. Sanki beklemediği bir şey daha işiten ölümün dikkatle baktığı ihtiyar şu son sözü de söylemeden edemedi. Ve gülümseyen herkes cennete bakıyor demektir. Bunun üzerine ölüm bin yıllardan sonra ilk kez yutkundu. Ne var ki bu sırada Naim mahallesine varmışlardı. Hesaba göre Uzun İhsan burada bir evde olmalıydı. Fakat bu evin önüne geldiklerinde kapkara bulutlar gökyüzünü kapatmış, gök gürlemeye, şimşekler çakmaya başlamıştı. Çok geçmeden bardaktan boşanırcasına bir yağmur da başladı. Ansızın etraf o kadar çok karardı ve çevreye o kadar büyük bir kasvet çöktü ki birdenbire gece bastırmış gibiydi. En kötüsü devasa ve karanlık yağmur bulutları sanki alçaldıkça alçalıyordu. Nihayet taşıdıkları nem, pus, kasvet ve karanlıkla bulutlar mahalleye kabus gibi indi. Şimdi göz gözü görmez olmuştu. Gel gelelim zaten hemen önünde olduklarından Uzun İhsan'ın kaldığı evin kapısını el yordamıyla bulmaları zor olmadı. Her odasında farklı ailelerin kaldığı bir binaya benziyordu burası. Kilitli olmadıkları için kolayca açılan kapıdan içeri girdiklerinde ölüm çakmağını yakıp çevreye göz gezdirdi. Bir merdiven yukarı doğru çıkıyordu. O karanlıkta ikinci kata tırmanmayı başardıklarında sahanlığa açılan bir kapının aralığından kuvvetli bir ışığın sızdığını fark ettiler. Kapıya eriştiklerinde gözleri kamaşan ölüm güneşe bakar gibi elini siper edip odaya bir göz atınca gariptir lamba ya da fener gibi en küçük bir ışık kaynağı bile göremedi. Sadece pembe yanaklı kanlı canlı bir oğlan resim sehpasının başına oturmuş elinde paletiyle bir resim yapıyordu. Fakat yaptığı resim o kadar canlı ve neşeliydi ki odadaki bütün ışığın ondaki renklerden geldiği açıktı. Bir manzaraydı boyadığı. Gel gelelim tamamlanmış değildi. Çünkü güneş tabloda yerini henüz almamıştı. Oğlan işiyle uğraşırken Uzun İhsan da arkası kapıya dönük olduğu halde pencereden yağmuru seyrediyordu. Kısacası tam bir gaflet anıydı bu ve ölümün onu yakalayamaması için hiçbir engel yok gibiydi. Fakat ölüm kurbanına doğru tam atılıyordu ki tablodaki güneşi boyamak üzere olan oğlan paletinden aldığı sarı boyayı birkaç darbede tuvale sürer sürmez güneş resimde açılıverdi. O da gözleri kör edecek kadar kuvvetli bir ışığa boğuldu. Aydınlığa dayanamayan ölüm de böylece iki eliyle gözlerini kapattı. Neden sonra açmaya cesaret ettiğinde oğlanın resmi bitirmiş ve tuvali bir örtüyle kapatmış olduğunu gördü. Uzun İhsan yine kaçmış gitmişti. Ancak ölüm onu bu kez Heyevan mahallesinde bulacağını biliyordu. İhtiyarla dışarı çıktığında yağmurun dindiğini, güneşin yine açtığını fark etti. Gökyüzü masmaviydi ve kuşlar cıvıldıyordu. Sözün kısası her şey aklı ve duyguları olan her mahlukta sevinç uyandırmaktaydı. Ama ölümün duygularını ifade etmek gibi bir imkanı yoktu. Çünkü taş bir maskeden farksız olan yüzündeki ezeli ve ebedi mührü kırması çok zordu. Bununla birlikte ihtiyarın sözlerini hatırladığından olsa gerek şunları söyledi. Gülümseyen herkesin cennete baktığını söyledin az önce. Gerek ben gerek sen hikaye anlattığımız sırada gülümsemek için hiçbir fırsatı kaçırmadığına göre en azından bu konuda iddialısın herhalde. Arzu edersen bu defaki konumuz cennet olsun, ne dersin? İhtiyar ise bana kalırsa cenneti ancak orayı görenler anlatabilir dedi. İstersen deneyelim ama başarı olacağımız oldukça şüpheli. Çünkü fikrime göre cennete sadece çocuklar gider. Bu söz üzerine ölüm şöyle dedi. Cennetin ağır başlı, ciddi bir yer olduğuna herhalde inanmıyorsun. Doğrusu merak ettim fikrini. İstersen bu kez sen başla. Böylece ihtiyar şarap ve ekmek adlı hikayeyi anlatmaya başladı. Vaktiyle Kayseri'de ihtiyar bir kadının yaşı 27'yi geçmesine rağmen evlenmeye bir türlü yanaşmayan Zeynel Abidin adında bir oğlu vardı. Bu nankör ve anlayışsız oğul zavallı anasının bütün rica ve ısrarlarına rağmen en güzel, en iyi huylu ve en hamarat gelin adayıyla bile başkaz olmayı inatla reddediyor, ahirete göçmeden önce kendisinin mürüvvetini görmeye ama özellikle torunlarını okşamaya can atan kadıncağızı mahzun ve bedbaht ediyordu. Çünkü Zeynel Abidin çok titiz, hesaplı ve düzenli bir insandı. Çocukları şaşkın, sersem ve dikkatsiz bulur, misafirliğe gittiklerinde kucağına verilen bir bebeğin ütülü pantolonunun ıslatması, kendisine verilen tatlıyı az bulan bir çocuğun arsızca zırlaması, Bir veledin sofrada ağzındaki lokmayı saça saça konuşması, hele hele bütün bunların ana baba tarafından hoş görülmesi karşısında küplere binerdi. Her şey bir yana, hayatında onun beynini attıran en büyük şey bir çocuğun ağlamasıydı. Yakın köylerden, onların iki katlı evlerine gece yatıya gelen bir düzine kadar akrabanın çocuklarından biri, lokum kalmadığı için gecenin bir vakti feryadı basınca, Zeynel Abidin'in cinleri tepesine üşüşmüş, misafirleri gücendirmemek için öfkesini içine atınca da, ertesi sabah hayatı boyunca kaybolmayacak bir sinir tiki yüzüne yerleşmişti. Öyle ki Zeynel Abidin bir çocuk gördüğü zaman sinirden sağ kaşı iner iner kalkardı. Ne yazık ki çocuklar kalkıp inen kaşı nedeniyle onun kendilerine göz kırptığını zannederler, bu davranışı bir oyun davetiyesi adledip pis elbiseleriyle kendilerini zavallının kucağına atarlardı. Hal böyle olunca bir babada bulunması gereken sabra ve müsammaya Zeynel Abidin'in sahip olması çok zordu. İşte bu nedenle evlenmek de istemiyor, torun okşamak arzusuyla yanıp tutuşan zavallı anasını üzüyordu. Nihayet bir gün ihtiyar ana oğlunun zürriyetsiz kalacağı gerçeğini kabul etti. Düğünde gelinine takmayı düşündüğü bütün bilezikleri ve altınları oğluna verip bunları sermaye yaparak bir baltaya sap olmasını ve kendi ekmeğini kazanmasını istedi. Böylece Zeynel Abidin tam da bekarlara uygun bir iş tuttu. Artık kasabaları ve köyleri dolaşıyor, Yasin-i Tabarike, Kur'an cüzleri, namaz hocaları, mızraklı ilmihaller ve benzeri kitapçıkları, ayrıca karınca duaları ve esnaflar için camlanıp çerçevelenmiş, hakkımda ne düşünüyorsan Allah sana ikimisini versin gibi temennileri dindar ahaliye satıp geçiniyordu. Günlerden bir gün yolu Kayseri'nin bir kasabasına düştü. Nedense uzun zamandan beri hayatında bir boşluk olduğunu hissediyor ve içi sıkılıyordu. Bu nedenle cuma namazını cemaatle birlikte kılmak ve hutbe dinlemek için camiye gitti. Gel gelelim namazdan sonra imam konuşmasına başlayınca hutbenin çocuklar üzerine olduğunu anladı. Tıpkı ayyaşlar gibi kırmızı yüzlü biri olan imam neredeyse gözlerinden yaşlar akıtarak çocukları öve öve bitiremiyor, yerlerde ve göklerde onları koyacak yer bulamıyordu. Nitekim sonunda evladını kaybetmiş bir baba gibi hıçkırmaya başlayınca konuşmasını yarıda bırakmak zorunda kaldı. Hatta ön saflarda namazlarını kılmış olanlardan birkaç kişi yerlerinden kalkıp imam efendinin koluna girdi ve zavallıyı abdest alınan şadırvana götürerek elini yüzünü suyla meshedip ferahlatmayı bile denedi. İmam efendinin çocuk sevgisi Zeynel Abidin'i bir parça şaşırttığı için cemaat dağıldıktan sonra verilen hutbe üzerinde akşama kadar düşündü taşındı. Gel gelelim kafası o kadar karıştı ve içi o kadar sıkıldı ki gece olunca bir meyhaneye gidip demlenmeye karar verdi. Fakat bu günah yuvasına girip rakısını ve mezelerini ısmarlar ısmarlamaz gördüğü şey karşısında gözleri yuvalarından uğradı. İmam efendi bir masada tek başına oturmuş içip içip ağlıyordu. Üstelik o erken saatte daha şimdiden bir şişeyi boşaltmıştı. Anlaşılan bu, hayırı olduğu kadar şerri de bilen, sevaplar kadar günahların da ilmine vakıf bir imam, adeta bütün gayb alemini arzdan arşa sular seller gibi yutmuş bir kozmograftı. Ne var ki Zeynel Abidin dindar biriydi ve bu yüzden utanması sıkılması da vardı. Böylece her ne kadar kendisi bile içki içiyor olsa da, bir imamın gözü önünde rakı yuvarlamak ayıp bir şey olacaktı. Ancak onun kızarıp bozardığını gören meyhaneci yanına geldi ve kulağına sıkılıp mahcup olmamasını, çünkü imam efendinin uzun yıllar önce hem havarda hem de içkiye kumara düşkün biri olduğunu, 5 yaşındaki zavallı kızı kendisini terk ettikten sonra teselli için ilahiyat tahsili yaptığını ve imam olduğunu, ancak zavallı kızını yad etmek için her akşam meyhaneye gelerek içip içip ağladığını fısıldadı. Bunları duyan Zeynel Abidin'in merakı kabardı ve meyhaneciden imam efendinin bütün hikayesini anlatmasını rica etti. Meyhaneci ise yüzünde kederli bir ifadeyle bir sandalye çekti ve sefa aldı bu imam ile 5 yaşındaki kızının acıklı hikayesini anlatmaya başladı. Vaktiyle Anadolu'nun kasabalarından birinde fazlasıyla mesuliyetsiz bir adam yaşıyordu. Sefa adlı bu adam o kadar gamsız ve adam sendeciydi ki babasından miras kalan mandırayı bizzat işletip rızkını taştan çıkarmak yerine içindeki 21 inekle burayı düzenbaz ve batakçı bir kahyaya emanet etmiş, fakat böylece bütün gününü dünya nimetlerinden kam almaya hasretme talihine nail olmuştu. Kasaba hayatı elbette ki fazlaca zengin olmadığından bu dünya nimetleri, içki, kumar ve hafif meşrep kadınlarla düşüp kalkmaktan öteye gidemiyordu. Fakat her ne kadar havai ve gamsız olsa da Sefa, aslında iyi niyetli ve tok gözlü olduğu için bu kadarıyla bile haydi haydi yetiniyor, kötü kalpli kahyanın yönettiği mandırasından gelen az buçuk gelirle bu kadar nimetten feyz aldığı için kendisini mesut ve bahtiyar addediyordu. Kısacası adamcağız gerçekten mütevazi ve hüsniyet sahibi biriydi. Öyle ki fitresine masa parası çakışmayan fakir kumarbazlara verir, mallarını mülklerini işlet aleminde eriten düşmüş ayyaşları çilingir sofrasına buyur eder, aşkı servet telakki ettikleri için dünyevi servetlerini kadınlar uğruna feda eden yaşlı zamparaları da Ramazan ve Kurban Bayramı arefelerinde bedavadan giydirirdi. Bu nedenle adam sefahat ve kumar camiasında hayırsever biri olarak anılırdı.